Cumartesi adımız ve
umudumuz için. Hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, Hayatın Sesleri'nde yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hatırlatmak istiyoruz. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Birleşmiş Milletler'in Bağdat'taki merkezinin bombalanması sonucu 22 Birleşmiş Milletler çalışanının hayatını kaybettiği gün olan 19 Ağustos, yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Dünya İnsani Yardım Günü olarak belirlendi. İnsani yardımın önemi, Türkiye'nin bu konudaki öncü tavrı ve Dünya İnsani Yardım Günü üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç telefon hattımızın diğer ucunda olacak programımızın ilk dakikalarında. Ve hemen sonrasında yazar ve eğitmen Meltem Özbek Çimen'le görüşeceğiz telefon hattımızda. Meltem Özbek Çimen de Almanya'da yürüttüğü yaratıcı yazarlık eğitimleri, ana dilde yaratıcı yazarlık ve Yakamoz Mevsimi Efsaneleri adlı kitabı ve öyküleri üzerine söyleşeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu telefonumuza alıyoruz.
Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay l
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2003 yılının 19 Ağustos'unda Bağdat'ta Birleşmiş Milletler İnsani Yardım ve Lojistik Merkezi'nin hedeflenip bombalanmasıyla Birleşmiş Milletler tarafından İnsani Yardım Günü olarak ilan edildi. Söz konusu bombalı saldırıda 22 insani yardım çalışanı hayatını kaybetti. Dolayısıyla burada ölenler anısına her yıl 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü olarak tüm dünyada çeşitli etkinliklerle yaşatılmaya çalışılıyor. Biz de programımızda bu üzücü günü anmak ve insani yardım konusunda hem ülkemizi hem tüm dünyayı konuşmak üzere telefon hattımızda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç var. Değerlendirmelerini alacağız. Sayın Genç, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum
sağ
aynı
efendim,
zamanda.
Çok teşekkür ediyoruz.
Özellikle de dünyanın her tarafında bizi dinlemekte olan sevgili dinleyicilerimizi ve tüm yayın yapım ekibi adına sizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlamak
çok
istiyorum.
Çok teşekkür ediyoruz, eksik olmayınız.
Ayrıca...
Buyurun efendim.
Bir ilaveniz var mıydı bilmiyorum ama ayrıca yarın 1 Muharrem 1442 yani Hicri yılbaşı. Bu vesileyle de tüm Müslümanların, tüm dinleyicilerimizin Hicri yılını kutluyorum. Ve insani krizlerin, acıların, zorlukların, yoksulluğun, hak ihlallerinin, ayrımcılığın ve kötü muamelelerin önceki yıllara göre daha az yaşandığı bir yıl temenni etmek istiyorum konuşmamın hemen başında. Buyurun.
Çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel bir giriş yaptınız efendim. Eksik olmayınız. Biz tabii bireysel olarak hep yardım etmek üzerine aslında duygularımızda, düşüncelerimizde yaşıyoruz. En yakınımızdaki komşumuza, arkadaşımıza, dostumuza, ailemize, çevremize yardım etmek için gerçekten çok büyük arzu içindeyiz. Ama bildiğimiz kadarıyla insani yardım deyince çok daha büyük bir oluşumdan, bir çalışma sisteminden bahsediyoruz. Öncelikle dilerseniz bu insani yardım kavramını dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz?
Tabii ki. İnsani yardım kavramı sözlük anlamı olarak doğal afet zamanlarında insanın temel gereksinimleri olan sağlık, barınma ve benzeri konularda yapılan yardım, iyilik olsun diye yapılan herhangi bir yardım şeklinde tanımlanıyor. Ayrıca kavram olarak ele alındığında savaş, açlık, yoksulluk, doğal afet ve kriz bölgelerinde mağdur olan insanlara acil yardım, eğitim, sağlık, kültürel ve bilinçlendirme gibi alanlarda yapılan yardımlar olarak tanımlanıyor. Kısaca yardım etmek, yardımlaşmak, bir başkasının sıkıntısını hafifletmek, kendi elindeki maddi manevi imkanları bir başkasıyla paylaşmak, kuşkusuz insanlık tarihi kadar eski dünyanın dört bir tarafında yatay ve dikey olarak farklı zaman, zemin ve kültürlerde yardımlaşma sizin de söylemiş olduğunuz gibi hep var ola gelmiştir. Batı toplumlarında Hristiyanlığın hayırseverlik kavramı çerçevesinde bizim gibi İslam toplumlarında da zekat ve sadaka kavramları etrafında ve vakıf müesseseleri çerçevesinde yardımlaşmak hep teşvik edilmiştir. Ayrıca 2013 yılında imzalanan 36 bağışçı kuruluş ve hükümetin taraf olduğu insani bağışçılık ilkeleri ve uygulamaları belgesinde insani yardım faaliyetlerinin amacı şu şekilde tarif ediliyor.
Evet.
Hayat kurtarmak, acıları azaltmak, insan yapımı krizler ve doğal afetler esnasında ve sonrasında insan onurunu korumak, bu tür durumların ortaya çıkışını engellemek ve bunlara yönelik hazırlığı güçlendirmek şeklinde. Bu noktadan yola çıkarak insani yardımın kapsamı değerlendirilecek olursa, su ve gıda yardımı, eğitim, sağlık imkanlarına erişimin geliştirilmesiyle yardım, parasal yardım, efendim fiziki ve psikolojik destek yardımları, kamuoyunun doğal afetlere yönelik bilinçlendirilmesi, planlama ve muhtemel afet riski azaltma çalışmaları gibi kısa ve orta vadeli çalışmalar insani yardım faaliyetlerinin arasında sayılabilir. Evet, bu sorunuza herhalde bu kadar cevap yeterli.
Evet Sayın Genç, şöyle bir nokta sanıyorum biraz daha önem kazanıyor insani yardım konusunda. Can güvenliğinin olmadığı bir ortamda hayatta kalmak için uğraşan ve belki de yardıma en çok muhtaç olan insanlara yardım etmeyi anlıyoruz. Bu can güvenliğinin olmadığı ortam durumunu ve bu tür durumda, bu tür ortamda kalan insanlara insani yardımın öneminden biraz bahsedebilir miyiz?
İnsani yardım faaliyetlerinde görev alan bu kurum ve kuruluşlarla insani alanda çalışan kimseler için bir takım sorumluluklar tabii söz konusu. Oldukça kritik, oldukça sorumluluk isteyen bir görev bu. Şöyle ki bu sorumluluklar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun insani yardım ilkeleriyle ilgili 19 Aralık 91'de yürürlüğe giren mevzuatında 4 ana başlık altında belirtiliyor. Bu başlıklar sırasıyla insancılık, tarafsızlık, yalnızlık ve bağımsızlık. Bu ilkeler insani müdahale noktasında insani prensiplerin temelini oluşturuyor.
Evet.
İnsani kuruluşların bu prensipler çerçevesinde hareket etmeleri, yardımda bulunacakları sivil toplum nezdinde güvenilirliklerini de arttırıyor. Ayrıca insani grupların uygulaması gereken bu prensipler daha fazla insanın silahlı çatışmalara müdahil olmasını da engelleyebiliyor. Aynı zamanda yardımların yerine ulaştırılması için taraflarca kolayca erişimi mümkün kılan insani yardım ilkeleri, sahada görevli olarak vazife yapan insani yardım çalışanları için koruyucu ilkeler durumundadır. Kısaca bunlarla ne kastediliyor? Onu sizinle paylaşayım.
Buyurun lütfen, buyurun.
İnsancılık ilkesiyle yardıma ihtiyacı olan kişilere her nerede olursa olsun ulaşılmalı, yaşamın korunması sağlanmalıdır denmek isteniyor.
Evet.
Yansızlık ilkesiyle ırk, dil, din, cinsiyet, sınıf veya siyasi görüş gözetmeksizin ihtiyacı olan herkese yardım etmek kastediliyor. Tarafsızlık ilkesiyle de insani yardım çalışanlarının herhangi bir çatışmaya taraf olmaksızın çalışmalarını sürdürmelerinin gerektiği anlatılıyor. Bağımsızlık ilkesi ise insani yardım kuruluşlarının siyasi, ekonomik, askeri veya diğer otoritelerden bağımsız olarak çalışmaları gerektiğinin altını çiziyor.
Evet. İnsani yardım kurum ve kuruluşlarından bahsettiniz. Bildiğimiz kadarıyla Kızılay'ımız da bu sistemin içinde.
Evet.
Hangi ülkelerden, hangi kurumlar var? Yaklaşık ne kadarlık bir kurumsal potansiyelden bahsediyoruz?
Evet, yani dünyada çok bilinen Kızıl Haç var biliyorsunuz.
Evet.
Onun dışında işte Caritas var, yine yabancıların kuruluşu. Türkiye'mizin göz bebeği efendim Kızılay'ımız var.
Evet.
Ki dünyanın yüzün üzerinde ülkesinde insani yardım faaliyeti yürütüyor. Ayrıca özel bu konuya başını koymuş İHA gibi, Deniz Feneri gibi, Can Suyu gibi efendim insan eli gibi, insani yardım gibi pek çok bu konuda kuruluşlarımız var ve bunlar dünyanın her tarafında gerçekten çok güzel işler yapıyorlar.
Evet, siz de Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesisiniz. Kurulumuzda ne gibi çalışmalar yürütülüyor?
Kurulumuz tabii daha çok insan haklarıyla ilgilenen bir kurumdur. İnsani yardım konusu belki direkt olarak insan hakkına yani girmeyebilir ama bu yönde bilinçlendirmenin gerçekleştirilmesi adına önemli faaliyetler yürütüyoruz. İnsani yardım teşkilatlarımızdan özellikle mesela İHA üzerinde somutlaşarak bazı hususları paylaşmak istiyorum sizinle. İHA İnsan Hakları ve İnsani Yardım Teşkilatı olarak ülkemizde ve Kızılay'ımız gibi dünyanın yüzün üzerinde ülkesinde faaliyet yürüten, mesela bunlardan bazıları Bangladeş, Fas, Suriye, Arnavutluk gibi ülke vatandaşlarına hatta istihdam bile sağlayan, Türkiye dışında fon toplayabilen, Amerika'dan Endonezya'ya kadar geniş bir alanda gönüllülere olan, yüzün üzerinde ülkede proje gerçekleştirilebilen, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip, ümmetçi vizyonla hareket eden bir yapıdır. Bu tür bir yapının faaliyetleri de elbette güvenlikle yakından ilişkilidir. Çünkü güvenlik ve istikrarın olmadığı bir ortamda çalışma yürütmek oldukça zordur. Kriz, çatışma, iç savaş, doğal afet ortamlarında çalışan uluslararası insani yardım örgütleri çoğu zaman zor bir seçim yapıyorlar. Bu seçim ihtiyaç sahibi kitlelere ulaşmakla kendi güvenliklerini riske etmek arasında denge kurmaya yönelik bir seçimdir.
Evet.
Mesela İHA üzerinde son 4 4 yılda gerçekleşen bazı olayları sıralayacak olursak bunun ne kadar ehemmiyet arz ettiğini görmek mümkündür. Mesela 2010 yılında Afganistan'da yetimhane kurulumu için arazi bakmaya giden İHH çalışanı Faruk Aktaş ve İHH gönüllüsü Bahattin Yıldız, altyapının oldukça kötü olduğu Afganistan'da bindikleri uçağın düşmesi nedeniyle hayatlarını kaybetmişlerdi. Aynı yıl içerisinde Gazze'ye yardım götüren Mavi Marmara gemisi İsrail terörüne maruz kalmıştı. 10 sivilin hayatını kaybettiği olayda çok sayıda insan da yaralanmıştı. Yine aynı yıl içinde İHH çalışanı İzzet Şahin, Ramallah'ta İsrail istihbaratı tarafından gözaltına alındı ve bir aya yakın hapiste tutuldu. 2011 yılı içerisinde iki İHH çalışanı Somali'de Eşşebap örgütü kontrolündeki bölgede yardım dağıttıkları gerekçesiyle Somali istihbarat birimleri tarafından tutuklandı. 2012 yılında İHH çalışanı Abdullah Özkaya ve beraberindeki İHH gönüllüleri Kenya'nın başkenti Nairobi'de silahlı saldırıya uğradı. 2014 yılında İHH'nın bazı yurt dışı ofisleri polis baskınına maruz kaldı. Yine 2014 yılında İHH gönüllülerinden oluşan bir grup insani yardım dağıtmak için gittikleri Suriye'de IŞİD militanlarınca kaçırıldı ve kısa süreli olarak alıkonuldular. Bu süre zarfında pek çok yardım çalışanı sıtma, dizanteri ve stres bozukluğu gibi hastalıklara maruz kaldı. Yukarıda saydığım bu ve benzeri olaylar sadece İHH'nın değil, bu sektörde faaliyet gösteren başta Kızılay'ımız olmak üzere bütün insani yardım gönüllülerinin başına gelenlere örnek olacak hallerdir, davranışlardır.
Evet, bu nasıl ne yüce gönüllülüktür evet. Sayın Genç. Sizin de ifade ettiğiniz gibi hem kriz bölgelerine gidiyorlar hem kendi güvenliklerini bir kenara bırakıp kendi canları pahasına insanlara yardım elini uzatmaya çalışıyorlar. Gerçekten önlerinde saygıyla eğiliyoruz tüm çalışanların, tüm gönüllülerin. Ve inşallah çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz ve sizin de cümlenizin başında ifade ettiğiniz gibi gönül istiyor ki hiç bu tür yardımların ulaşılmasını aslında gerek bile kalmasın. Tüm dünya hep huzur ve barış içinde yaşamaya devam etsin. Günümüzde peki yine gönüllü toplamak ya da bu tür kurumlarda çalışmak için başvurular nasıl gerçekleştiriliyor? Örneğin İnsani Yardım Kuruluşu'nda görev yapmak üzere nasıl bir ekip oluşturuluyor?
İnsani Yardım Kuruluşları biliyorsunuz gönüllülük esasına göre çalışıyor.
Evet.
Yani siz eğer böyle bir çalışmanın içerisinde bulunmayı arzu ediyorsanız ismi geçen ya da geçmeyen bütün insani yardım kuruluşlarına başvurabilir. Oralarda gönüllü olarak çalışmayı arzu edebilirsiniz. Bu Kızılay olabilir, bu İHH olabilir veya bir başka kuruluş olabilir. Ama bu işin tabii çok zorlukları var. O zorlukları göze almak icap eder. Özellikle 11 Eylül sonrasında silahlı çatışmaların yükselişe geçtiği Afrika'ya baktığımızda çoğu durumda insani yardım örgütlerinin politik nedenlerle hedef alındığı görünüyor. İstihbarat çalışması yapıyorsunuz diyorlar, delil topluyorsunuz diyorlar, isyancı grupları destekliyorsunuz diyorlar ve çoğu zaman asılsız ve abartılı gerekçelerle bu yardım gönüllülerini zor durumda bırakıyorlar. Bu bakış açısını etkilemenin en mümkün yolu ise insani yardım kuruluşlarının çok şeffaf bir şekilde çalışmaları, hem devletle hem oradaki sivil toplumla son derece şeffaf ilişkiler kurmaları ve bu konuda yardımlarını aksatmadan mümkün mertebe devam etmiş olabilmeleridir. Bunun için şeffaf olmak ve her kesimle irtibata geçmiş olmak gerekiyor.
Evet, biz tabii Türkiye dışında tüm dünyaya yayın yapan bir radyoyuz. Türkiye'nin Sesi radyosu olarak. Evet. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza da çağrımız olsun. Yardımın olduğu her yer aslında birine o yardım elini uzatmak.
Tabii
az
ki.
Önce ifade ettiğim gibi çok büyük bir görev, yüce gönüllülük. Ama bunu sistematik bir çalışmaya dökmek de işin farklı bir boyutu. Özellikle İslam dünyası yardım kuruluşları ilkelerini batılı kuruluşların ilkelerinden ayıran özellikler de var. Dilerseniz biraz onlardan bahsedelim.
Evet, tabii ona da değinebiliriz. İslam dünyası yardım kuruluşlarının ilkelerin batılı kuruluşların deklare ettiği ilkelerden ayıran başlıca özellik herhalde belirledikleri ilkelerin başında ihlas ilkesinin gelmesi. İhlas ilkesi gereği İslami yardım kurumları Allah'a karşı sorumlu olduklarını düşünüyor ve sadece Allah rızasını gözeterek çalışıyorlar. Yardım mekanizmasının şeffaflığı, yardım edilen kişiye saygı, yardımların en verimli şekilde organize edilmesi, insani krizlerin, haksızlıkların çözümlerinde hakemlik yapılması, adil olunması, bilinçlendirme çalışmaları yapılması, yardımların zamanında teslim edilmesi, gönüllülük ilkesi uyarınca karşılıksız çalışılması, işin ehline teslim edilmesi her konuda olduğu gibi yardımların, yardım görevlilerinin veya ihtiyaç sahiplerinin tehlikeye atılmaması şeklinde açıklanabilecek tüm diğer ilkeler yeryüzünde adaleti tesis etmek için Allah'a karşı olan sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek üzere ihlas dairesi içerisinde hayat bulan çalışmalardır diye özetlemek lazım.
Evet, insani yardım deyince hep biz kriz sonrası yardımları düşünürüz. Ama insani yardım da kriz öncesi de yapılabilecek şeyler vardır muhakkak. Neler onlar, neler yapılabilir kriz öncesi durumlarda?
Evet, önemli bir konu. Çünkü kriz öncesi yapılabilecek çalışmalar belki oradaki krizin derinlemesine gitmesini azaltacaktır.
Evet.
Silahlı çatışma ve iç savaşlar, yoksulluk, açlık ve salgın hastalıklar gibi insani krizlerle kıvranan bölgelerdeki vahim durumu daha da derinleştiriyor. Gıda ve sağlık endüstrisi, tarım, yiyecek stokları, barınma, temiz su kaynakları gibi insanın temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan sosyal koruma tesisleri de buralardaki savaş hali nedeniyle akamete uğrayabiliyor. Bu minvalde kriz bölgelerinde yaşanan insani trajedinin etkilerini azaltabilmek maksadıyla sürdürülebilir yaşam alanları oluşturulması teşvik edilmeli, tarım desteklenmelidir hiç kuşkusuz.
Evet.
Gıda güvenliğinin sağlanması, tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, insanların güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürebilecekleri yaşam alanlarının oluşturulması, sağlık sektörünün desteklenmesi, temiz su kaynaklarına erişimin kolaylaştırılması için çalışılması, barışçıl toplumların ortaya çıkarılmasına, kriz bölgelerinde istikrarın sağlanmasına, çatışmaların ve şiddetin getirdiği sorunların bir nezle olsun yatıştırılmasına yardımcı olacaktır. İnsani yardım alanında belki de yapılabilecek en stratejik çalışma, kırılgan toplumlarda kriz öncesi çabalar sayesinde insanları afet ve krizlere hazır ve dayanıklı hale getirmek olacaktır. Bu çerçevede toplumların refah seviyelerini artırmak ve kriz bölgelerindeki içler acısı vaziyeti iyileştirebilmek için ortaya konan bütün çalışmalarda insanların kırılganlıklarının azaltılması ve yapılan işlerde hassasiyetle hareket edilmesi de politika yapımcılarının birinci önceliği olmalıdır. Umumun hassasiyetini gözetmek ve özellikle de uzun süreli kriz durumlarında mevcut kriz sebeplerini körüklemekten kaçınmak gerekir. Toplumların ekonomik büyümelerine destek çıkmak için yapılacak en önemli yatırımlardan biri olan tarımın geliştirilmesine katkı sağlamayı az önce ifade etmiştim. Ayrıca yaşam alanlarının oluşturulmasında rol almak, insani krizlerin yaşandığı bölgelerin en temel meselesi olan iktisadi büyümeye de yardımcı olacaktır. Ayrıca efendim bu konuya ilave edebileceğimiz husus şöyle özetlenebilir. Çatışma ve şiddet ortamlarından en fazla etkilenen kesim olan kadın ve çocukların sosyal ve siyasal hayattaki kırılganlıklarının azaltılması da toplumsal barışa ve istikrara giden yolda göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Kısacası toplumların kriz ve afet sonrasında oluşan sorunlara karşı daha dayanıklı hale gelmeleri ve olası problemlere hızlı çözüm bulunabilmesi kriz öncesi hazırlıklarla doğrudan bağlantılıdır. Sağlam bir sosyoekonomik temelin inşa edilmesi, insan haklarına saygılı olunması, sürdürülebilir yaşam alanlarının desteklenmesi, bireysel kırılganlıkların ve korunmaya dair risklerin azaltılması, insani yardım sisteminin güçlendirilmesi gibi birçok faktörün desteklenmesi ve yeniden düzenlenmesi hayati önem arz ediyor diye düşünüyorum Sizin Hanım.
Sayın Genç, çok teşekkür ediyoruz. Süremizin de sonuna yaklaştık. Son olarak birkaç cümleyle özetlemenizi rica edelim. Bir de tabii dünyada yaklaşık her yıl 130 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bunun bir de maddi boyutu var. Bu maddi boyutun karşılanması için de neler yapılabilir? Çok kısa da bundan bahsedip sonrasında sonlandıralım,
evet,
efendim.
Bu yardım yaklaşık 40 milyar dolar civarında ama bunun ne yazık ki üçte bir kadarı karşılanabiliyor dünyada. Pek çok büyük efendim afetler var. İnsani krizler nerede yaşanıyorsa orada da hem göç olayı yaşanıyor, hem fakirlik yaşanıyor, yoksulluk yaşanıyor, açlık yaşanıyor. Dolayısıyla dünya devletlerinin, sadece sivil toplum örgütlerinin değil, dünya devletlerinin daha fazla fon efendim ayırarak ön plana çıkmaları icap ediyor. Türkiye'miz biliyorsunuz nüfusuna oranla dünyada en büyük insani yardımı yapan, yeryüzünün her tarafında dünya birinciliğini nüfusuna oranla elinde bulunduran ülkedir. Bununla gurur duyuyoruz,
evet,
ve devam etmesini arzu ediyoruz. Son olarak da şunları ilave etmek isterim. İnsani yardım çalışanları çoğu zaman güvensiz sularda hareket ediyorlar, az önce söylemiş olduğumuz gibi. Son yıllarda artan saldırılar insani yardımın mağdur kitlelere ulaşmalarını da bu vesileyle zorlaştırıyor. Ulus devletlerin ya da faal silahlı grupların getirdiği keyfi yasaklar insani yardım çalışanlarının faaliyetlerini zaman zaman sınırlıyor. Taraflar arasındaki güven sorununun aşılmasında uluslararası insani yardım örgütlerinin şeffaflaşması önemli bir etken. Öte yandan siyasi ve askeri aktörlerin insani ihtiyaçlara daha duyarlı olmaları ve bu alanda çalışanlara saygı göstermeleri gerekiyor. Bu aktörlerin insani yardım çalışanlarının daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayacak ortamı sunmaları gerekiyor. Uluslararası toplumun bu bağlamda hükümetlerin politika yapımcılarından bekledikleri insani sorunlara çözüm getirme noktasında ulusal çıkarlarını merkeze alarak hareket etmemeleridir. Çünkü güvenlik ikilemlerinin en üst seviyede yaşandığı bir dünyada insani hak ihlalleriyle başa çıkabilmek hususunda bütün devletlerin birlikte hareket etmesi dünya toplumlarının tamamının ortak yararınadır. Ayrıca din, dil, ırk, cinsiyet ve bölge ayırt etmeksizin insanoğlunun yeryüzünde maruz kaldığı her türlü adaletsizlik karşısında hükümetlerin topyekün hareket etmelerinin dünyanın içerisinde bulunduğu hal göz önüne alındığında bir zaruret olduğu da aşikardır. İnsani enternasyonalizm diye de ifade edebileceğimiz bu tutum, devletler arası işbirliğini evrensel değerler çerçevesinde şekillenen bir dış politika tutumunu, insani sorunlar karşısında kullanılacak ortak diplomasi kanallarını ve askeri güç kullanımını ihtiva ediyor. Onun da altını çizmek istiyorum.
Sayın Genç, çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz, hoşça kalın.
Çok teşekkür ederim. Ben de bu vesileyle yardıma muhtaç insanlara hiçbir karşılık beklemeden elini uzatan ve bu uğurda büyük zorluklara göğüs geren, hatta yardım faaliyetini icra ederken hayatlarını kaybeden tüm insani yardım gönüllülerini ve çalışanlarını şükran, dua ve minnetle anıyorum. Sizlere de hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum.
Sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü. İnsani yardımın önemini, Türkiye'nin bu konudaki öncü tavrını ve Dünya İnsani Yardım Günü'nü Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyesi Mehmet Emin Genç'le konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda yazar, eğitmen Meltem Özbek Çimen hanımefendi var. Sayın Çimen, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Siz Almanya'da, Köln'de yaşıyorsunuz değil mi? Şu anda biz oradan ulaştık size.
Evet. Almanya'da, Köln'den katılıyorum programınıza. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok da güzel bir kitabınız var. İçindeki öykülerden birkaçını Facebook aracılığıyla okuma şansına sahip oldum.
Evet.
Emeğinize sağlık. O konudaki yorumlarımı da az sonra söyleyeceğim tam o konuya
çok
geçtiğimizde. Ama öncesinde dinleyicilerimize biraz sizi tanıtabilir miyiz? Bildiğim kadarıyla çünkü Türkiye'den yurt dışına göç ettiniz. Hani nasıl bir süreç yaşandı? Niye yurt dışında çalışmayı veya okumayı bilemiyorum. Onu lütfen siz anlatın, tercih ettiniz. Hayatınız nasıl şekillendi?
Öncelikle Almanya'ya geleli 17 yıl falan oldu sanıyorum. İlk yıllar insan biliyor ne kadar zaman olduğunu, işte 2 yıl oldu, 3,5 yıl oldu, 4 yıl, 5'e yakın falan, ama artık bir çizgiyi geçtikten sonra onu hatırlamıyorsunuz. Ben de o çizgiyi herhalde geçmişim. İstanbul'dan geldim. Bir şekilde hayat rüzgarı insanı bir yerlere atıyor. Beni de buraya attı. Hiç planladığım bir şey değildi, hiç düşündüğüm bir şey değildi Almanya'ya gelmek. Ve geldiğim zaman da bir 3-4 yıl kalıp dönmeyi planlıyordum. Yani sürekli burada kalma gibi bir düşüncem yoktu.
Eğitim miydi fikriniz ya da aileniz mi yönlendirdi?
Aile yönlendirdi ve 2 tane kızım oldu burada. Kızlar büyüdü. İşte onlar okullara başladı. Öyle birdenbire bir baktım ki buraya
buralı
bir şekilde oldunuz. Evet, şeyi atmışız. Temeli atmışız buraya. Buradaki yaşama alıştım, buradaki hayata alıştım. Aslında İstanbul'dan geldim, İstanbul'da iş hayatım ve kariyerimi...
Kaç yaşlarındaydınız?
30'lu yaşlardaydım, 30'ların başındaydım geldiğimde ve şu anda hayatımdan mutluyum. Alıştım ama özlem bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Özlem bitmiyor.
Aileniz yani, Türkiye'de mi?
Ailem Türkiye'de.
Evet. O zaman özlem asla bitmez eğer
hayır,
buradalarsa.
Hayır, bitmiyor.
Allah kavuştursun inşallah,
özlem
öyle
bitmiyor.
Diyelim.
Özlem bitmiyor. Ben Antalyalıyım. Burada dinleyen arkadaşlarım, tanıdıklarıma da çok selamlarımı iletiyorum Antalya'ya ve Elmalı'ya. İnsan tabii memleketini her zaman özlüyor. Hele Antalya gibi bir cennetten çıkınca
özlememek mümkün değil. Evet. Peki yazarlık nasıl başladı? Bilmiyorum, Türkiye'deyken de böyle küçük küçük hani yazarlık serüveni başlar, yurt dışında devam eder. Bilmiyorum, süreç öyle mi işledi?
Şimdi ben Antalya'da okudum liseyi. Daha sonra İstanbul'da, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdim. Aslında her zaman edebiyata, sanata çok ilgim vardı ama işte hani Türkiye şeyinde o dönemde böyle bir tercih yaptım ve teknik bir eğitim aldım. Hı hı. Ha tabii o teknik eğitimin bana çok faydası oldu. Hani o eğitimi almasam belki bu derece yazarlık şeyine giremezdim.
Çok ilginç, biraz anlatır mısınız? Hani nasıl bir katkısı oldu? Çünkü hep genelde yazarların ya da eğitimcilerin sosyal içerikli eğitimlerden geçtiklerini biliriz.
Aslında hani çok fazla mühendislik eğitimi almış yazarlarımız da var. Örneğin aklıma gelen şu anda en ünlülerden biri Oğuz Atay. O da mühendis, akademisyendir hatta, yani doçentliğe kadar devam etmiştir şeyi, eğitimi. Yazmak da, hikaye yazmak ya da bir roman yazmak da aslında bir şekilde bir mühendis gibi ince ince
işlemek,
planlama ve işleme gerekiyor. Hatta bir yaratıcı yazarlık hocası, bir üniversitede akademisyen hocayla konuşmuştum. Ben dedim, bu konu görüşeli bayağı oldu da, ben dedim mühendislik eğitimi aldım, keşke dedim hani bu konuda bir eğitim alsaydım. O da bana dedi ki, bu konuda eğitim alsaydınız Meltem Hanım böyle yazamazdınız dedi, herkes gibi yazardınız dedi.
Aha, çok güzel.
Kaleminizde farklı bir tını olması, farklı bir renk olması, mürekkebinizin renginin farklı olmasının sebebi sizin aldığınız mühendislik eğitimi olabilir dedi. Çünkü bu konunun yolundan, eğitiminden gitmediğinizde o kalıplara, şablonlara girmemiş oluyorsunuz. Yani biraz daha
yaratıcı oluyorsunuz işte aslında.
Fırçanızı sallayabiliyorsunuz.
Evet.
Hani ressamlar gibi.
Evet.
Ben İstanbul'da da hep yazıyordum. Çalıştığım uluslararası firmalarda dergiler çıkardık. Oralarda gezi yazıları yazdım. Editörlük yaptım. Yani her zaman bu, özellikle dergiciliğin içinde oldum. Birçok yerde ufak tefek, uzun, kısa, çeşitli yayınlarım oldu. Ama tabii o yıllarda onları hiç toplamadım. Fakat Almanya'ya geldikten sonra, çocuklarım olduktan sonra kariyere ve iş hayatına ara verdim. Çocuklarımı burada kendim yetiştirdim. Bu benim kararımdı, her zaman istediğim bir şeydi. Ve o esnada hani kendimi buldum diyebilirim. Yazmaya esas o zaman başladım. Esas derin okumalara o zaman geçebildim. Çünkü gerçekten yoğun iş hayatı temposunda, işte İstanbul'da ya da Türkiye'de iş hayatını biliyorsunuz, sabah 7'lerde
koşturmaca sürekli.
Evet. 6'da işten çıkıyorsunuz, trafiği de bilmem nesiydi, 8'de geliyorsunuz, yorgun oluyorsunuz. Yani gerçekten artık beynin başka bir şeye gücü kalmıyor,
evet,
bu iş temposunda. Ben esas buraya geldikten sonra bunları toparladım. Yazılarımı toparladım, arşivimi hazırladım. Bu dediğim süreç de bir 6-7 yıllık bir süreç. Yani çok
öyle bir çırpıda anlattığıma bakmayın diyorsunuz.
Evet, yani şöyle anlatması kolay oluyor da yaşaması gerçekten çok kolay değil. Uzun bir süreçti. Hı hı. Ve bu yol beni Almanya'da kitlel gelişim çalışmalarına getirdi. Buradaki Türk toplumu için kitlel gelişim, göçmenlere yönelik, yani yurt dışında farklı kültürde yaşayan kişilere yönelik kişisel gelişim çalışmalarım var. Kurumlarla, derneklerle, sivil toplum örgütleriyle, konsolosluklarla çalışıyorum. Bunun dışında işte hobim, sevdiğim konu, aynı zamanda yazdığım konu, yaratıcı yazarlık eğitmeniyim. Bu daha çok halk arasında tabii öğretmen oluyor, yani yaratıcı,
evet,
yazarlık öğretmeni diyorlar. Ana dilde yaratıcı yazarlık dersleri veriyorum. Bunu Almanya'da başka var mı bilmiyorum. Ben duymadım. Varsa bile başka bir yerde haberimiz olmadı. Ana dilimizi unutmamak için yurt dışında yaşayan Türkler olarak Türkçemizin unutmamak, Türkçemizin kullanım değerini kaybetmemesi için birçok girişimler var. Bunlardan bir tanesi ilkokullara, Türk çocuklarının çok olduğu ilkokullara Türkçe derslerinin koyulması. Bunun için Türk politikacılarımız çalışıyor, işte Türk öğretmenlerimiz uğraşıyor. Zor bir süreç bu da Almanya'da. Ama bunun dışında ayrıca buradaki insanlara, buradaki halkımıza yönelik işte kişisel gelişim eğitimleri, çeşitli sosyal medya üzerine eğitimler, bunun zararları, işte çocukları korumanın yolları, bunların hepsini ana dilde veriyorum ve yaratıcı yazarlık da ana dili etkileyen, ana dili için önemli kurslardan biri bence.
Kaç yaş grubunu kapsıyor bu eğitimler?
Kişisel gelişim eğitimleri 16-17 yaş diyeyim. Çocuklar için ayrı bir şey olması gerekiyor. Benim eğitimlerim yetişkinler için, yani 16-17 yaştan itibaren dinleyebiliyorlar. Yaratıcı yazarlık da aynı şekilde bir 16 yaş falan olması gerekiyor. Çocuklar için de yaratıcı yazarlık kursu yapılabiliyor. Çocuklar için de var ama ben Köln'de Atatürk Kültür Evi'nde, yerinizde bir söyleyeyim, belki katılmak isteyen, duyup dinleyip kursumuza isteyen arkadaşlarımız olabilir. Köln'de Atatürk Kültür Evi'nde Türkçe ana dilimizde yaratıcı yazarlık kursumuz var. Ve geçen dönemimiz gerçekten çok güzel geçti. Arkadaşlarımızla çok güzel vakit geçirdik. Yazmak çok zevkli bir şey.
Peki katılım çok mu? Örneğin çok talep oluyor mu? İstek oluyor mu?
Çok istek oluyor. Şöyle oluyor. Tabii ki Köln'dekiler gelebildi. Yani online değildi dersimiz. Çeşitli sosyal medyadan bana ulaşan çeşitli şehirlerden kişiler de vardı.
Bu pandemi süreci de muhakkak etkilemiştir bu yıl.
Evet, o da etkiledi. O zaman online'a geçtik ama yeni sınıf açmadık. Eski sınıfımızla devam ettik. Tabii yaratıcı yazarlık konusu Türkiye'de şu anda oldukça popüler. Yani çok kurslar var, çok eğitmenler var, çok kişi var. Almanya'da henüz çok alışılmış bir şey değil. Yani burada farklı dilde büyüyen, farklı kültürde büyüyen insanların arasında hani yaratıcı yazarlık derslerini Türkçe vermek hakikaten bir zor bir şey. Ama kursumuzda Almanya'da doğmuş, büyümüş, hani hiç Türkçe eğitim almamış yazar adayı arkadaşlarım
öyle
var
mi?
Ve gerçekten çok güzel yazıyorlar ve gerçekten çok ilerlettiler. Ve inanın Almanca olarak onları yazamazlar. Çünkü Türkçe bir şekilde bizlerin duygu dili. Yani insan en güzel duygu dilinde yazar. İnsan en güzel kalp dilinde yazar. O yüzden çocuklarını iki dilde büyüten ailelere hep şu tavsiyeyi veriyoruz. Belki Almanca daha çok şey anlatabiliyorlar. Yani burada büyüyen nesillerin artık... Çocukların anne babaları da burada büyümüş oluyor, 3. 4. nesli. Tabii ki onlar çocuklarına Almanca olarak konuştuklarında daha geniş şeyler anlatabiliyorlar. Çünkü okullarını, eğitimlerini Almanca almışlar. Fakat hep şunu diyoruz, en azından sevme kısmını, sevgi kısmını Türkçe yaparsanız, hani kendinize, çocuğunuza,
kalbine işler.
Evet, kalp dilinizle hitap ederseniz, gerçekten çok daha derin bir şeyi, duygu iletişimine geçersiniz diyoruz. İşte burada yaşamanın zor yanlarından biri. Yani çocukların ana dili unutması ya da burada yetişen yeni nesillerin artık gittikçe yaşadığı ülkenin kültürüne ve diline uyumlanması.
Sayıncım, ben çok özür diliyorum. Çok güzel tatlı tatlı anlatıyorsunuz. Süremizin sonlarına doğru yaklaştığımız için ben hemen kitabınıza da müsaadenizle geçmek istiyorum.
Tabii,
ve dergi çalışmalarınıza. Yakamoz Mevsimi Efsaneleri adlı kitabınızda öyküler yer alıyor. Ben de sizinle konuşmaya başlarken birkaçını okuduğumu söylemiştim.
Evet.
Hemen duygularımı ve düşündüklerimi de söylemek istiyorum müsaadenizle. Hangisini okudum? Bu uçak yolculuğunu, Orta Asya'daki uçak yolculuğunu okudum. Gerçekten o kadar sıcak ki sanki orada siz yoktunuz. O hikayeyi okurken ben vardım ve ben yaptım o yolculuğu. İnanın öyle hissettim. Yani hani dediniz ya, duygulara dokunmaya çalışıyorum diye.
Evet,
benim duygularıma dokunabildiniz. Çok kısa yine sizden bu kitapla ilgili birkaç tüyo alabilir miyiz? Nelerden esinlenerek yazdınız?
Kitap benim Orta Asya'da çalıştığım yıllardan, Türkiye'deki yıllarımdan ve Almanya'daki yıllarımdan bir karışım. Bir 20 yılın birikmiş hikayeleri var içinde. Bu kitabı da başka bir yayın evine geçireceğim. Yayın evi değiştiriyorum şu anda. Ve elimde bitirdiğim bir öykü kitabım daha var ve bir tane de romanım var. Bunları da önümüzdeki günlerde bastırmayı planlıyorum. İnsan çok geniş coğrafyalarda yaşadığında hayal gücü de çok geniş oluyor. Tamamen duygu diliyle yazıyorum. Yani tamamen duygularımla yazıyorum. O da tabii okuyucuya herhalde bir şekilde size geçtiği gibi okuyucuya da o duygular geçiyor.
Konuları daha çok Orta Asya'dan, Almanya'dan ve Türkiye'den dediniz. Orta Asya ile ilgili çok kısa böyle birkaç cümleyle neler söylersiniz?
Orta Asya'ya gittiğimde yani hiç zorluk çekeceğimi düşünmemiştim. Fakat çok ayrı bir dünya. Ben 2 yıl boyunca Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan 4-5 ülkeye sürekli seyahatler yaptım ve buralardaki müşterilerle sürekli kontak halindeydim. Beni çok etkiledi, beni çok büyüledi. Giden birçok kişi çok eleştirdi. Ay şu şöyle, bu böyle işte. Şu, yani çok memnun olmayan da vardı. Ama aslında o memnun olunmayacak şeylerin arkasında çok derin bir Türk kültürü var. Hı-hı. Yani bunları görebildiğiniz zaman oranın o büyülü dünyasını görebiliyorsunuz ve ben çok etkilendim Orta Asya ülkelerinden. Yalnız bir bayan olarak seyahat ettim. İşte o sizin okuduğunuz öyküdeki gibi değişik tuhaf planör tipi uçaklara bindim. Arabayla gider gibi gidiyordu yani uçaktan aşağı baktığınızda.
Siz de aslında tüm o anda hissettiklerinizi direkt kaleme dökmüşsünüz. Evet, ben de o yüzden öyle hissettim aynı yazdıklarınızı. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hani gönlüm ister ki böyle dakikalarca o kitaptaki öyküleri okuyalım, konuşalım ama işte süre el vermiyor ne yazık ki. Kusurumuza bakmayın. İnşallah, inşallah efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Almanya'dan tüm dinleyenlere saygılar, sevgiler.
Bizden de size. Hoşçakalın. Hoşça çalışmalarınızda kolaylıklar.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Meltem Özbek Çimen hanımefendi Almanya, Köln'de yaşıyor. Hem yazar hem eğitmen, ana dilde yaratıcı yazarlık ve yazarlık eğitimleri veriyor. Aynı zamanda Yakamoz Mevsimi Efsaneleri adlı kitabı ve öyküleri var. Kendisiyle güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Tekrar görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Hayatın Sesleri.